Merhabalar. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin hazırladığı Psikiyatriden Gündeme adlı programın bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Bu hafta Birim hocamızla bir yayın yapmayı düşündük. Birim hocam merhaba.
Merhaba.
Hocam önce izin verirseniz ben sizi kısaca bir tanıtayım. Profesör Doktor Birim Günay Kılıç, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Çocuk hastalıkları uzmanlık eğitimini 1991 yılında bitirdi ve pediatrist olarak 7 yıl çalıştı. Gazi Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde uzmanlık eğitimini 2002 yılında tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 2003'te uzman hekim olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesör unvanını aldı. Bu hafta birim hocamızla konuşacağımız konu yüz yüze eğitime geçiş sürecinde çocuk sağlığına bu sürecin çocuk ruh sağlığına yansımaları üzerine konuşacağız. Hocam şöyle başlayabiliriz bence sizin için de uygunsa. Pandemi süreci çocukların eğitimi üzerinde çok olumsuz etkilere sebep oldu. Bu okulların açılmasıyla da şu an çok gündemde olan bir konu. Neler oldu? Çocuk ruh sağlığı bu süreçten nasıl etkilendi? Bu konuda neler söyleyebiliriz?
Evet, gerçekten bütün dünya ile birlikte ülkemizde hem sağlık alanında yaşanan yoğun üzücü tablo ile birlikte sosyal ilişkilerimizde yaygın etkilenimler içine girdik ve çocuk ve gençler bu bağlamda okul ortamından hemen ayrılarak uzun süreler, neredeyse 1,5-2 yılı varan bir süreçte okula gidemediler. Aslında pandeminin eğitime etkilerinden çok tanımı pandeminin çocuk ergenlerin gelişimsel süreçlerine, gündelik olağan yaşam akışlarına nasıl etki etti diye düşünmek çok önemli. Okul burada tabii ki önemli bir ortam. Çünkü okul sadece hep biliyorduk ama pandemi bize okulun salt bilgi kazanılan bir takım müfredat dediğimiz bilgi akışlarının sıralandığı, belli kademelerde öğrenildiği ortamlar olmadığını yaşayarak öğretti. Çünkü akademik kazanımlardan çok ön plana çıkan sosyal, ilişkisel ortamlarının birden ortadan kalkması oldu ve çocuklar özellikle o ilk öğretim ve orta öğretim çağındaki çocuklar, tabii bunu aslında hani konuşursa üniversite gençliğini düşünmek de mümkün ama şimdi sınırlarımızı aşmamak adına ev içinde daha etkili, ev içi etkileşimlerle ya da çok dar yakın çevre yaşıt ilişkileriyle sınırlı kaldılar. Bu hele de bu süreçte daha önce ekranlarla olan ilişkiyle ilgili az çok norm kabul ettiğimiz, ekran süresinin uzamasını toksik bile bulabildiğimiz belli yaşlarda neredeyse normlarımız yerinden oynadı ve Milli Eğitim'in de desteğiyle kurulan veya diğer özel okul sistemlerinin ürettiği online eğitim süreciyle neredeyse bu sefer çocuklarımızı ekranda tutmak için uğraştık. Ekranda duramadıklarını, çelindiklerini, başka sitelere, başka pencerelere yöneldiklerini ailelerden duyar olduk. Giderek dikkatlerini toplamalarının ekranda daha zor önceleri bizim için de anlama ve kavrama için yeni bir süreçti. Sanki hani kalabalık ortamdan çıkmış, ekran karşısında teke tek eğitim içindeyken dikkatini daha iyi verebilir gibi düşünürken aslında ekran başında dikkatin hiç de öyle kolay toparlanamadığını, çeldiricilerin burada daha yoğun, daha bir tuş ileride, bir tık ileride olduğunu fark ettik. Yani hem eğitim sürecindeki zorluklar bir eşlik ederken ki bu arada tabii çok heterojen bir popülasyonun yaşantılarından da bahsetmek mümkün. Bu konuştuğum aslında tırnak içinde şanslı bir grup azınlık. Yani interneti olan, interneti olup da sunulan bilgiye erişecek ara araçları olan, buna ilişkin ev ortamı yaratılmış ve bir anlamda da bunu destekleyen ebeveynlerin olduğu çocuklar. Ama aslında biliyoruz ki çok azımsanmayacak çoklukta büyük bir grup sessiz bu tür iletişimlere, bu tür araçlara, yöntemlere hiç ulaşamadı zaten. Ve hani onların artık sosyal, ilişkisel, akademik kayıpları deyince dokümante bile edemiyoruz. O da çok dramatik bir tablo. Yani heterojen etkilenimler, herkese adil davranmadı aslında pandemi. Çünkü bir grup premorbiti sağlam olan, öz düzenleme becerileri yeterli, duygusal sosyal destekleri yeterli, çok ciddi akademik ve bilişsel zorlukları olmayan gençler biraz belki sarsılarak ama yeni döneme eğer imkanları da sunulduysa bir şekilde akademik anlamda adapte oldular. Tabii ki sosyal ihtiyaçlarını da her insan gibi karşılamaya çalıştı. Ama premorbitinden itibaren zorlukları olan, özel gereksinimleri olan çocuklar bu süreçte tabii çok çok acım yani çok daha büyük zorluklarla yüz yüze geldiler. Yine sosyokültürel açıdan anne babanın çalışmak zorunda olduğu evlerde eğer yani evde çalışmadan uzaktan çalışma değil de direkt işe giden ailelerin çocukları başlı başına aslında çocuk güvenliği açısından bile sorun oluşturur hale geldi. Çünkü anaokulları bile, kreşler bile kapandı. Küçücük çocuklar bakım veren gözetiminden uzak evlerde kaldı. Eğitim içindekilerin belli saatlerde o online'ı sürdürme gibi biraz ham bir hayalin peşine gidildi birçok çocuk. Evet yani hani çok söylenebilecek şeyler var. Şimdilik bunlar aklıma geliyor. Pandemi zor bir süreçti gerçekten. Hepimiz için. Hele ilk yılı yani aşılar olmadığı dönemde gerçekten hani göz gözü görmeyen kaygının, sağlık anksiyetesinin, sevdiklerimizi kaybetmekle ilgili bilemediğimiz bir belirsizlik süreci içinde böyle bir tünel gibi belki de bunları o zaman bu kadar net göremiyorduk bile. Yavaş yavaş aşılarla birlikte tabii biraz daha tablo değişti.
Bu çok büyük bir normal ortadan kayboldu dedik hocam. Yani normal sosyal ortamlar aslında çocukların günlük hayatının bir vasatıyken bundan kurtulmuş olduk bir anda. Evet. İstemsiz olarak. Ve hani bu da özellikle özel gereksinimi olan çocuklar için de çok sıkıntı yarattı. Peki bu şimdi hem yüz yüze eğitime geçiş dönemini ele alırsak hem de pandemiyi. Bu online eğitim döneminde özellikle bazı hastalıklar, bazı belirtiler, çocuklardaki premorbid belirtilerden bahsettiniz. Bunların daha çok ortaya çıktığı durumlar oldu mu? Sosyal kaygı bozukluğu gibi demiştik. Örneğin bu çocuklar normal okulda okula giderlerken sosyal ortamlarda büyük bir endişe duyuyor, kaygı duyuyor, iletişimde çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Ve aslında onların endişelerini gidermenin en büyük yolu da okula devam etmek olması gerekirken şimdi onları ekran arkasına hapsetmiş gibi olduk. Bunun gibi zaten hali hazırda olan ya da yeniden ortaya çıkan durumlar hakkında neler söyleyebiliriz?
Yani benim klinik gözlemlerim ve biraz da onlarla bağlantılı çıkarımlarım şöyle düşünebilirim, yani paylaşabilirim. Bir kere pandemi ciddi bir stresör olarak hayatımıza her yaş, her pozisyonda girdi. Ama çocukların hayatında okul, maalesef Türkiye'de okul faktörünü derhal kapatarak çocukları okul dışı ortamlara yönlendirince neler oldu? Bir kere daha önce okula gitmeyle ilgili zorluk yaşayan, çeşitli sebepleri olabilir, çok çoğaltılabilir. Birden o zorluk ortadan kalktı. Yani mesela ayrılma kaygısı olup okula gitmeye direnen, sosyal fobik olup yani sosyal anksiyetesi yüksek olup her okula gidiş yeni bir sınanma ve zorlanma yı tanımlayan çocuklarda yine aynı şekilde veya akran zorbalığı yaşayan, akademik zorlukları nedeniyle özgüveni kırık, öğrenme problemleri olan vesaire, bu çocuklar için şöyle geçici bir rahatlama olabilir. Fakat yanı sıra bu sefer aslında var olan mesela sosyal kaygı, bizim bu patolojik utangaçlık dediğimiz tablo, sonra zihnimi yokladığımda başvuran, daha sonra görüştüğüm gençler ve çocuklarda aslında ekran arkasında da devam etti. Mesela Zoom'la iletişim kurma ya da işte değişik bu tür sanal bilgisayar ortamıyla ilişki kurmada ekranı açma, kapama, efendim çete yazma, öğretmen soru sorarsa cevap verme, vermeme, yani her şey güllük gülistanlık olmadı tabii ve bunu yaşayarak gördüler. Bu sefer sanal ortamda o kaygılarının yansımalarını yaşayabildiler.
Ödev teslimleri gibi teknoloji.
Evet.
Yani
evet. Vaktinde evet.
Bazı şeylerin
başkaları beğenecek mi? Ya da işte öğretmen bana sıra vermiyor, verecek mi? Yani o benzeri enteresan biçimde gündelik hayatta birebir canlı ortamlarda yaşantıladıklarını sanal ortamda da sanal biçimleriyle işte chat odasıymış, chat'e yazmakmış, öğretmenin yani görüntüsünü açmak, açmamak, WhatsApp'a cevap verip vermemek vesaire, birçok böyle sıkıntı yaşadığını bildiğim ergen olmadı değil yani. Hani özellikle diğer kaygı bozuklukları tabii ki, yani daha zahele de öncesinde sağlık anksiyetesi ve bununla ilişkili sıkıntıları olan çocuklarda çok nesnel, gerçek hale gelen bir kaygıyla hepimizin aslında zaman zaman ifrada varan koruma önlemleriyle onlar işin hani artık normalize edilmiş haline dönüştü. Ama hani benim klinik kanaatim mesela çok böyle OKB'lerde bir zıplama olduğunu görmüyorum ben. Yani böyle bir artış, daha zaten de hani bilimsel olarak evet bir stresör var ama özellikle altta yatan ciddi yatkınlık şeyleri olmadan söz konusu değil. Esas çevresel faktörler bağlamında bizim en çok kaygı duyduğumuz hekimler olarak, çocuk ergen ruh sağlığı hekimleri olarak çocukların ev içi ihmal ve istismarına ilişkin artış olduğu ve yani zaten en azından belirsizlikleri içeren, kapalı kapılar ardında kalan ve sosyoekonomik zorlantılar içindeki ebeveynlerin aile içi dinamiklerinin çok belirleyici olabileceğini düşündük. Ve bununla ilgili de bu ihmal ve istismarla bağlantılı olarak özellikle, yani benim elimde kapsamlı bir dokümantasyon yok ama uluslararası literatürde de öz kıyım girişimleri, depresyon, bunlar olası. Çünkü biliyoruz ki zaten etiyolojik olarak da çevresel elemanların bu problemlerde daha başat olduğunu, doğal olarak da buralarda kaygılarımızın arttığı, merak ettiğimiz, kontrol, yani yeni olguların başvurmasının azaldığı kesin, takiplerini bile yapamadığımız çocuklar olduğunu biliyorum.
Anladım hocam. Bu özellikle de hani şeyden bahsettik biraz önce, ayrılmakla alakalı. Hı hı. Okul reddi bu ara. Ben şimdi şehir hastanesinde çocuk psikiyatrisi rotasyonu tamamladım. Okul reddinden çok fazla veli şikayetçiydi. Acaba onda bir artış var mı, yoksa pandeminin bunda nasıl bir etkisi olabilir? Okul reddi pandeminin getirdiği bir şey mi? Yani zaten var olan bir kavram, bir önceden de vardı ama şimdi pandemi esnasında bir distopik senaryonun parçası haline de gelen bir okur-edi kavramından söz edebiliyoruz.
Evet, çok güzel söyledin.
Bahsettiğiniz bu premorbid bazı hazırlayıcı zemin üzerinde pandemi gibi büyük bir stresin ortaya çıkardığı şeylerle ek olarak bununla alakalı olmayan okur-edi sebepleri de olabilir. Ama bu ortamda nasıl değerlendiriyoruz, nasıl okur-edini nasıl ele almalıyız?
Gerçekten hani benim için de yani bizim alandaki çalışmalar her gün bu pandemi ve pandemi sonrası çocukların özellikleri, sıkıntıları ile ilgili yeni şeyler öğretiyor. Aslında hani okul reddine baktığımızda okul reddi bir tanı değil. Tanı değil, bir bulgu. Genellikle hani o şemsiye terim dediğimiz. İçinde tabii sıklıkla ayrılma kaygısı bozukluğu dediğimiz bir kaygı bozukluğunu barındırıyor sebeplerinden birini. Ama özellikle yani diğer psikiyatrik bozukluklardan bakarsanız depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu gibi birçok yani arttırılabilir. Çocuğa özgü, okula özgü faktörler mesela işte akranma zorbalığına maruz kalma gibi veya çocuğun öğrenmeyle ilgili kognitif kapasitesiyle ilgili zorluklar ve okula bu nedenle okulda yaşadığı sıkıntı nedeniyle okula gitmeyi reddedebilir. Ama özellikle pandemi sonrası demin dediğim gibi premorbid bu özellikler varsa zaten bunlar daha görünür hale geliyor. Ama benim genel bir gözlemim var. Bütün çocuklar için aslında severek, merakla bekleseler de yeni bir durumun uyum sürecini hala yaşıyorlar. Çünkü aslında bizim eğitim sistemimizde halen stabiliteye ulaşmış değil. Sınıf ortamları, sınıflarda öğrenciler geçişler yapabiliyorlar. Çeşitli sebeplerle bir sınıf kapanıyor, karantina, öbürüne geçiyor bir şeyler. Öğretmenlerin ders programları halen oturmuş değil. Bu özel okullar için bile geçerli. Sürekli program değişiyor. Ondan sonra çocukların kafası şöyle karışık. Bir tane ilk öğretim öğrencisinin yani pandemi hala sürüyorsa daha önce okulları kapattılar şimdi niye açtılar diyor. Yani pandemi bitmediğine göre gerçekten onların kafalarındaki sorular da mesela kendi meşreplerine göre değişiyor. Tekrar kapanabilir mi? Mesela galiba sınıflarda 2'den fazla PCR müspet çocuk çıkarsa karantinaya alınıyor. Hani bizim tırnak içinde biraz yaylacı grup, karantinayı bekleyen bir gruptan söz edilebilir. Espriyle bunu söylüyorlar. Ama bütün bu şeyler, çocuklar aslında bir grup çok keyifle başladı ve devam ediyor. Ve bu azımsanmayacak bir grup. Ama kaygı bozukluğu öncesinde olanların semptomları alevlenmiş durumda, yardım arayışı içindeler. Ama özellikle bu yeniden kurallara uyma. Çünkü normlarımız da değişti. Mesela daha önce ekranla geçirdikleri süre, hele böyle pandeminin ilk döneminde okul sistemi, ailelerde sınırsız ekran kullanımıyla baş başaydı. Hele böyle evden çalışan ebeveynler de varsa herkesin elinde, eğer tabii tekrar ediyorum bu şanslı azınlıktan bahsediyorum, buydu. Ama giderek bizim de aslında neyin doğru neyin yanlış olduğuna ilişkin giderek bu ekranla olan ilişkilerindeki bağımlılık moduna geçince sınırlama. Şimdi okullar açıldıktan sonra büyük bir problem olarak karşımıza geliyor. Yani her şey bir yana en çok yakınılan konulardan biri, çünkü işlevselliği bozacak boyutta iki insan, yani evdeki diğer ilişkilerin yürümediği, hep böyle ekran üzerinden çocukların kendilerini mutlu, ne bileyim sorumluluklarından ari bir pozisyonda hissettikleri durum oluyor ve aileler son derece yakınma, yani temel yakınma olarak bunu dile getiriyorlar.
Değinecektim hocam, ben de özellikle hani sormak istemiştim. Böylece değinmiş olduk ama çok sandığımızdan belki de daha büyük bir probleme sebep olabilir gibi. Çünkü pandemi otomatikman velileri, ebeveynleri özellikle belki de akademik beklentileri yüksek okullar olsun, eğitim programı daha hızlı belli olan okullar olsun. Burada doğruca ekrana çocuklarını endekslemek gibi bir şeyle sınandı ebeveynler hatta. Evet. Şimdi evet. Bu sefer yüz yüze eğitime geçtikten sonra da pandeminin zaten ihlal ettiği sınır koyma, belirgin bir tavır oluşturma yöntemleri belki de yetersiz kalmış oldu. Ve çocuklar ekrana evet. bağımlı hale gelmiş oldular. Çünkü ödül haline gelmiş oldu ekran. Aynen. Eğitimle ödülleşti.
Pekiştirilmiş oldu.
Pekiştirilmiş oldu ve belki de geçmişe nazaran daha çok ekrana odaklı gençler görmeyi bekliyoruz.
Evet.
Ve karşılaşıyoruz
evet.
da.
Evet, aynen.
Evet hocam. Peki şeyin hakkında yani bu benim anladığım şöyle oldu. Bir şanslı bir grup var dedik. Ebeveynlerinin özellikle farkında olması, çocukların belirtilerinden ve eğitiminden farkındalığının artmasını beklediğimiz bir ebeveyn grubu var. Tamamıyla bunlardan uzak, hiç ölçemediğimiz, biraz önce dediğiniz gibi yani takip edebildi mi, düştü mü, ödevlerini yaptı mı, ne kadarını, sınavların ne kadarına vakıf olabildi, eğitimin ne kadarını öğrendi, aldı. Bunları hiç bilmediğimiz bir grup daha var.
Evet.
Bunları da hani dokümente edemiyoruz şimdi.
Belki evet. Çok... Gerçekten çok aslında en yaralı ve benim yani zihnimde en çok aslında ne diyeyim üzülerek ve bu anlamda biraz hepimiz sorumluyuz çünkü. Yani neredeyse 1,5-2 yıl örgün eğitimden koparılan özellikle devlet okullarındaki çocukların, ben mesela bir hekim olarak örgün eğitimden düşme oranlarını merak ediyorum. Yani tekrar yüz yüze eğitime geçildiğinde özellikle şu gerçek aklıma geliyor. Türkiye'de çocuk işçiliği kavramı, yani çocuk kavramı demeyeyim de çocuk işçiliği gerçeği, erken yaşta çocukların evlendirilme gerçeği, acı gerçeği, bu süreçte daha hızlanmış olabilir. Sosyokültürel olarak, ekonomik olarak zorlanan özellikle ailelerde çocukların eve ekmek getiren bireyler haline dönüşmüş olma, her türlü bu tarım işçiliği olabilir veya diğer işçilik, bu anlamda yani özellikle 18 yaş altı bireylerin örgün eğitimden, tabii bu bir hipotez, ben yanılmış olabilirim ama yanılmış olmayı da çok dilerim. Fakat bununla ilgili bunun çok yani daha önce atıyorum şu kadar kayıtlı bu yaş grubunda örgün eğitimde, bu tabii kaynaştırma statüsü olabilir, her türlü çocuğumuz vardı. Atıyorum bu bir ay içinde tekrar bunu dokümante etsek, eğer ben yanılıyorsam mutlu olurum ama ben var olan elimizdeki veriler bu uzun bir sürede 1,5 yılı aşkın bir süre bu sistem dışında kalan sessiz çoğunluğun hani tıbbi o dropout dediğimiz gerçekten örgün eğitimden düşmüş, ulaşamayan, hayal bile edemeyen çocuklar ve gençler olma olasılığını aklıma geliyor. Ve bununla ilgili mutlaka bir verinin oluşturulup bununla ilgili düzeltici takiplerin, desteklenmelerin olması gerektiğini düşünüyorum. Bütün kalbimle açıkçası. Çok var olan problemleri arttırmıştır. Bu yani psikiyatrik, biz çünkü çocuk ergen ruh sağlığı hekimleri sadece psikiyatrik tanılamalar ve tedaviler değil, çocukların haklarının da savunucusu olmak, tabii bu söylediklerim kendi sınırlarım içinde ama mutlaka belki de vardır, ben bilmiyorumdur, yani bu konuda süreç içinde yeni başladı aslında eğitim sistemi yüz yüze. Bu tür takip çalışmalarının yapılması ve eğer gerçekten anlamlı ve kazanılabilecek çocuklar varsa ailelerinin desteklenerek çocukların sisteme tekrar dahil edilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Bunların önce saptanıp eğer böyle bir şey varsa olabildiğince hızlı bir şekilde yeniden çevrime alınması.
Evet.
İlla
evet.
Reddi gibi değil anladığım, yani bu bahsettiğimiz sebeplerle de çocukların
evet. Çocukların okula gidememesi yani.
Yani evet. Ekstradan da belki şunlar da eklenebilir. Aklıma gelen sebepler, yani aile içi çatışmalara da bu çocuklar artık daha fazla maruz kalmış hale geldi 1,5-2 yıldır. Dolayısıyla bu çatışmaların pandeminin stresine ek olarak yeni bir sürü belirtiyi beraberinde getirmesi ve ortaya çok daha renkli bir tablonun çıkması da söz konusu. Çocuğu
çok
okul...
haklısın. Çok haklısın. Zaten pandeminin ruh sağlığı yansımalarında ev içi etkileşim, aile içi iletişim, sağlıklı sosyal çevre son derece belirleyici bir etmen. Yani premorbiti böyle bilmem ne ama sağlıklı bir etkileşim, var olan koşullara göre organizasyon becerileri iyi ebeveynler, çocuklarıyla vakit geçirme pratiğine hakim ve o koşullarda yaratıcılık sergileyebilen ve hiç de yani hani o ağır bir etkilenimi kompanze eden evler yok mu var? Ama dediğin gibi tam tersi, bir yandan ev içi daha sık iletişim içinde olmak, yani dip dibe olmak, herkesin kendi gündeminin aynı dar çerçevede yürüyor olması, bir yandan belki ekonomik olarak daha zayıflamış, daha zorlanan, üstüne üstlük yakınlarının, çünkü bu ülkede binlerce insan öldü bu sebeple. Hani benzetme yapıyor bir uzmanlardan birinin bir ifadesiydi. Bu ülkede her gün bir uçak dolusu insan ölüyor. Yani ve biz giderek hani bunu kanıksadık ama birilerinin yakınları, birilerimizin yakınları ölüyor. Ve bırakın hani ekstra maddi falan bir şey olması, ben artık yavaş yavaş her görüşmem, 2-3 görüşmemden birinde babaannesi vefat etmiş korona, babam vefat etti diyor baba. Şimdi bu evlerde yas bile çok sağlıklı yaşanamıyor. Çocukların yani baba cenaze törenleri güzel olamamış, yani güzeli çirkini yok ama sağlıklı tamamlanamamış törensel ikiler bile var. Yani baba yasını tutamamış, çocuk babaannesini, dedesini, neyse anneannesini, dedesini kaybetmiş veya daha yakınını kaybetmiş veya geçen mesela ayrılma kaygısı olan bir çocuk annesi korona oluyor ve hastaneye yatıyor. Çok çok yani hani iyileşerek dönmüş filan ama çok kriz yaşanmış, yani okula gitmeye gerek yok. Yani şunu demek istiyorum. Bu aile içi yükler çok ciddi oranda artmış durumda, büyük bir çoğunlukla. Maddi, işsiz kalma, hasta olma, yakınlarını kaybetme ve öyle olunca da çocuk, yani biz böyle tablolarda, yani bu ağır yükleriyle birlikte çocuklar en kolay ihmal ve istismara uğrayan, zaten öyledir kadınlar, hani az çocuklar, engelli, özel gereksinimli bireyler çoklu zedelenmeye açık toplumsal katmanlar oluyor. Ve bu aşamada da gerçekten ihmal, istismar çok çok ve üstelik de görünmez bir biçimde varlığını sürdürebiliyor diye düşünüyorum.
Bu şeyden anladığım hocam, yani aslında pandeminin bir sürü etkisi olduğu gibi eğitim üzerinde de hem dolaylı hem doğrudan etkileri oldu.
Kesinlikle.
Sadece belli bir süre eğitim alamamak değil ama zaten her zaman tehlike olmaya devam eden aile içi stresörler, istismar ihtimalleri, çocuğun var olan kapasitesinin belki tam değerlendirilememesinden kaynaklanan kaygılar, bunların okullara, eğitim hayatına yansıması gibi birçok etkisi olmuş durumda. Ve muhtemelen de bu premorbidinde olan şeyler aslında alevlenebilecek altyapıyı hızlıca yerleyip daha da büyük bir yangına çevirmiş gibi oluyor.
Olabiliyor tabii. Daha önce mesela kritik dengelerde giden şeyler görünür hale geliyor belki. Daha önce başka sosyal destek sistemleriyle iyi bir öğretmenin varlığı, ne bileyim gittiği özel eğitimde kurulan kaliteli bir ilişkiyle önemli nöro gelişimsel zorlukları olan çocuklar daha rahat yönetilebilir, aile içinde daha keyifli zamanlar geçirilebilirken çok ciddi yani bu çatışmalara ve tabii ki bu çocukları da zedelemeye kadar giden sorunlara neden olabiliyor açıkçası.
Bu sessizleşmiş, görünmez olmuş bazı şeyler yeniden ortaya çıkıyor. Belki de okul reddinin sebeplerinden bir tanesi de bu diyebiliriz.
Olabilir tabii ki. Yani,
okula yeniden başlayan birisi değil ama giden insanlar çocuklarda da olmaya başlayan bir şeydi.
Evet.
Mesela diğer dengelerdeki alt üst olma her yönden etkiledi gibi anlıyorum.
Evet, evet.
Sanırım yayınımızın sonuna geldik hocam. Konuşacak ve söyleyecek çok şeyimiz var eminim bu konuda.
Evet.
Anlatacaklarımızı kısaca böyle toparlayabiliriz yayınımızı.
Evet. Son aklıma bir şey geldi izin verirsen. Şimdi demin dedim aşılardan sonra bir tık daha hekim olarak bizler de daha az kaygılı yani hani yine maske vesaire önlemlerimizi almakla beraber işlerimizi daha rahat yapıyoruz. Çocukların da özellikle şu an 12 yaş üstünün aşılanabilir halde olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün hatta ben lise öğren yani 12. sınıf bir genç annesi aşı tereddütü içinde kendi zorunlu olarak aşı olmuş. Ama çocuğunun aşılanmamasına, aşılatmamış. Şimdi bence yani elbette zaman ayırdım, anlatmaya çalıştım ama yani burada da beni rahatsız eden bir şey var. Bu çocukların sağlık hakkını da kaygılı ebeveynler aslında bloke etmiş oluyorlar. Kendi kaygıları, kendi olası aşıyla ilgili kötü senaryoları şöyle oluyor böyle oluyor diyerek aşı hakkı üstelik de yani devletin ücretsiz sağladığı ve şu an bilimsel bilgilerimizle etkin olduğunu bildiğimiz koruyuculuk rolü açısından bir grup çok büyük bir grup değil sevindirici olarak çoğu gençler aşılı hatta bazıları biz bilime inanıyoruz hocam filan diyerek aşı olduğunu gururla söyleyen çocuklar oluyor ama özellikle aileleri kaygı, anne babada kaygı ve aşı tereddütü olduğunda bence önemli bir sağlık ihlali yaşıyor şu an. Üstelik de aşı hakkı olup aşılanabilecek ve aşısız gençler olduğu bu da yani ruh sağlığının dolaylı bir etkisi. Ebeveyn ruh sağlığı zaten gerek genetik gerek çevresel tutum ve yani davranışlarla çocukları etkiliyor. Bakın burada da pandemide de bağışıklıklarını sağlamada bile bazen olumsuz etkileyebiliyor. Bu da sorgulanması gereken artık kendime mesela kural edindim mutlaka. Her görüş aşı durumu ne? Kim ne oldu? Nasıl aşılandı? Böyle aşı kontrolörü gibi hissettiğim oluyor bazen kendime.
Çoğunlukla aşı olan yani olduklarını görmeniz en azından 15 yaş üstü.
O 12 yaş üstüne tanımlanmış durumda şu an. Yani bu çok güzel bir şey ve hatta inşallah aşı bol gelirse de hani neyse oraları artık benim bilmediğim alan ama yani 12 yaş üstüne tanımlanmış yapılıyor. Ve yani çoğu gencin yaptırdığını biliyorum ben. Yani çok da iyi oluyor tabii.
Anladım hocam. Çok teşekkür ederim hocam.
Ben teşekkür ederim. Dilerim yani
ben faydalanmak çok güzel.
Kayda değer şeyler konuşmuşumdur birlikte ama seninle olmak ve bu soruları birlikte düşünmek çok hoşuma gitti. Ben teşekkür ediyorum.
Öyle hocam. Çok teşekkür ederim. O zaman yayınımızda sona erdirmiş olabiliriz.
Evet, iyi akşamlar diliyorum.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.